أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبه نستعين. Çok değerli, çok kıymetli dinleyenlerimiz, yeni bir Üsve-i Hasene programından bendeniz Ömer Çelik, siz değerli kıymetli dinleyenlerimi Allah'ın selamıyla selamlıyor. Hepinize en kalbi, en derin hürmetlerimi, muhabbetlerimi, sevgi ve saygılarımı arz ediyorum. Gününüz mübarek olsun. Cenab-ı Hak gönüllerimizi, yuvalarımızı, işyerlerimizi, dünyamızı, ukbamızı sonsuz rahmetiyle, feyziyle, bereketiyle doldursun. Değerli dinleyenlerimiz, bu programda sevgili Peygamberimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin hataları affetmesi konusunu devam ettiriyoruz. Efendimiz aleyhisselam tabii ki alemlere rahmet olarak gönderilmiştir, rahmetin alemindir. Efendimiz de Cenab-ı Hakk'ın af sıfatı, bağışlama sıfatı en fazla Efendimiz aleyhisselam'da tabii tecelli etmiştir, etmekteydi. Dolayısıyla eğer bir suç mutlaka cezalandırılması gereken, ammiyi ilgilendiren, kul hakkını ilgilendiren bir suç değil ise, Efendimizin şahsına yönelik suçlar ise, hatalar ise, sevgili Peygamberimizin onları, çok büyük hataları, çok büyük cürümleri, şahsına yönelik cürümleri affettiğini görüyoruz. Çünkü Efendimiz güzel ahlakın her nevinde çok numune olacak, numune imsal olacak örnekler sergilemiştir. Bunun, bu Efendimizin sergilemiş olduğu af örneklerinin en güzellerinden bir tanesi de Mekke'nin fethinde tahakkuk ettiğini görüyoruz. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Mekke fethi tahakkuk edip de Kabe'ye girince, o sırada Allah'ın Resulüne ve Müslümanlara senelerce eziyet ve işkence etmiş bulunan Kureyşliler de Mescid-i Haram'a dolmuşlardı. Kabe'nin çevresinde oturmuşlar ve Peygamber Efendimizin kendileri ne yapacağını merakla bekliyorlardı. Çünkü suçları gerçekten büyüktü. Yani orada Kabe'ye doluşmuş olan o Mekke'deki o insanların Efendimiz'e, Müslümanlara karşı işledikleri cürümler, yaptıkları eziyetler böyle anlatılacak veya kitaplara sığacak cinsten değildi. Yani her türlü eziyet, onları hicrete zorlamaları, Mekke'de yaşama imkanlarının tamamen efendim kısıtlamaları, dövmeleri, sövmeleri, hatta Efendimiz Aleyhisselam'ı öldürmeye kastetmeleri tarzında büyük cürümlerdi. Sonra Efendimiz Aleyhisselam tabii onların o duruşundan, bakışlarından, onların endişelerini tabii ki herkes anlıyordu zaten. Anlamak mümkün değil. Çünkü başlarına çok kötü bir akıbet de gelebilirdi. Efendimiz Aleyhisselam onlara sordu. Ey Kureyş cemaati, ey Mekkeliler, ne dersiniz şimdi hakkınızda benim ne yapacağımı düşünüyorsunuz? Yani isteseydi daha önce yaptıkları bu özellikle öldürmeler, eziyetler sebebiyle onları cezalandırabilirdi. Belki kısaslı uygulayabilirdi bazı suçlar karşılığında. Onların da suçları büyüktü, bunun da farkındaydılar. Dolayısıyla Efendimiz Aleyhisselam onlara bu şekilde sorunca Kureyşliler, biz senin hayır ve iyilik yapacağını bekleriz. Sen kerem ve iyilik sahibi bir kardeş, kerem ve iyilik sahibi bir kardeş oğlusun. Şu an güç ve kuvvet senin elindedir. Bize iyi davran dediler. Bunun üzerine sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem onlara şöyle mukabelede bulundu. Benim halimle sizin haliniz Yusuf aleyhisselam ile kardeşleri gibi olacaktır. Yusuf'un kardeşlerine dediği gibi ben de estağfirullah la tesribe aleykumul yevm yagfirullahu lekum ve huve erhamur rahimin. Size bugün hiçbir başa kalkma ve ayıplama yoktur. Allah sizi bağışlasın. Çünkü o merhamet edenlerin en merhametlisidir diyorum. Gidiniz, sizler hür ve serbestsiniz buyurdu. Tabi Efendimiz Aleyhisselam Yusuf Aleyhisselam'ın yaptığı bir affı yani gerçekleştirdiği bir affı da efendim orada zikretmiş oluyor. O da hepimizin malumu olduğu üzere, ama bu misalleri ayetlerden, Kur'an-ı Kerim'den, hadis-i şeriflerden okumak insanı etkiliyor tabii, güzel şeyler, ama bize yapılan suçları bağışlama noktasında aynı fedakarlığı, aynı affı göstermek de bir kolay olmuyor. Çoğu zaman burada başarısız olabiliyoruz. Orada hatırlayalım, o kardeşlerin Yusuf Aleyhisselam'a yaptıkları o büyük suikast diyelim. Yani ölümüne kastediyorlar, kuyuya atıyorlar. Ama sonuçta Yusuf Aleyhisselam onları erzaklarını veriyor ve onlara iyi davranıyor, yemekleri ikram ediyor, onları hoş tutuyor ve bu Mısır'daki maliye nazırının, bakanının kardeşleri Yusuf olduğunu, yani kendine erzak talep ettikleri, kendilerine efendim erzak dilendikleri o kişinin öldürmeye kastettikleri kardeşleri Yusuf olduğunu öğrenince tabii afallayıp kalıyorlar. Diyorlar ki gerçekten sen Yusuf musun? Aslında Allah bizi efendim üstün kıldı. Biz her ne kadar sana kıskandık ise de, sana böyle kötü şeyleri yapmak istedik ise de, senin bize Allah Teala tarafından üstün kılındığın güneş gibi, gün gibi aşikar ortaya çıkmış oldu. Ama sana karşı biz mahcubuz, suçluyuz. Bakalım bugün bize efendim nasıl muamele edeceksin? Yani günahlarını, suçlarını itiraf etmeye başladılar, çalıştılar. Yusuf Aleyhisselam'ın keremine bakalım ki, affına bakalım ki, onları mahcup etmedi, onlara suçlarının yüzüne vurmadı. Hatta min ba'di ennezaga şeytanu beyni ve beni ihveti, yani suçu şeytana yükledi. Yani kardeşlerini, onları suçlarını görmezlikten gelerek, bir de ihmaz-ı ayin yaparak, onları o suçtan efendim beri kılarak, suçu şeytana yükleyerek, şeytan aramızı bozduktan sonra Allah bizi bir araya getirdi diyerek Cenab-ı Hakk'a da ayetten bir hamdi var Yusuf Aleyhisselam'ın. Ve onları böyle gönüllerindeki o endişeyi, o korkuyu, o üzüntüyü bertaraf ettikten sonra da bu ifadeyi kullandı. La tesribe aleykumul yevm yağfirullahu lekum ve verhamur rahimin. Size bugün hiçbir başa kalkma, ayıplama olmayacak. Şöyle yaptınız, böyle yaptınız. Yani eski defterleri karıştırma, onları ortaya serme olmayacak kesinlikle. Ama yine tabii hatalarımızda söz konusu, Allah sizi bağışlasın. Çünkü o merhametlendirin en merhametlisidir. Yusuf Aleyhisselam burada gerçekten kabına ulaşılmaz bir af örneği sergiliyor o kardeşlerine ve onları hiç efendim suçlarının yüzüne vurmuyor, onları görmezlikten geliyor, onların gönüllerinde hoş ediyor, affediyor, aynı zamanda onların affı için Allah'a dua ediyor. Burada sevgili peygamberimizin bu davranışının da bir, yine bize bir örnek tarafı var. Efendimiz Aleyhisselam Mekkelileri affederken Yusuf Aleyhisselam'ın affını kendisine örnek alıyor. Yani demek ki Cenab-ı Hakk'ın Kur'an-ı Kerim'de o peygamberleri, peygamberlerin güzel ahlakını, aflarını, merhametlerini misal vermesi boşuna değil. Onlar ne yapıyor? Onlar aynı zamanda Efendimiz Aleyhisselam için de misal oluyor. Sahabe-i kiram için de misal oluyor. Bir ışık oluyor, bir hidayet oluyor, bir yol rehberi oluyor. Ve bu büyük hadisler karşısında nasıl davranmamız gerektiği noktasında da bize onlar yol gösterici oluyor. Oradan Efendimiz Aleyhisselam hemen o ayet-i kerimeyi hatırlayarak, Yusuf Aleyhisselam'ın affını hatırlayarak, onun ne kadar büyük bir af örneği sergilediğini hatırlayarak, ben de Yusuf'tan geri kalmayayım, Yusuf gibi olayım, belki ondan daha iyi bir af örneği sergileyim diyerek, Mekkelileri ne yapıyor? Kureyş'i o gün bağışlamış oluyor. Buradan bizim de tabii alacağımız paylar var. Biz ne kadar affedici olursak, hatalar karşısında özellikle şahsımıza yapılan, yani bu aile içerisinde olabilir, arkadaş çevresinde olabilir, iş çevresinde olabilir, yani şahsımıza yönelik gönül kırıcı sözleri olabilir, tavırlar olabilir, gıybetleri olabilir, ahirihi, yani bizim affetme yetkimizin olmuş olduğu suçlar diyelim, orada işte bunu uygulamaya koyduğumuz zaman bunun ne kadar güzel bir şey olduğunu idrak etmiş olacağız. Yani Cenab-ı Hak da bize, yani benim kullarımı affetmek suretiyle benim affıma nail olmaya çalışın buyuruyor. Yani affede affede Allah'ın affına nail olmak, merhamet ede ede Allah'ın merhametine nail olmak, bağışlaya bağışlaya Cenab-ı Hakk'ın bağışlamasına nail olmak, infak ede ede vere vere Allah'ın ikram ettiği bir kul olabilmek, bu önemli bir mazhariyettir, önemli bir durumdur. Bunu gerçekleştirmeye çalışacağız. Cenab-ı Hak Nur suresindeki 21. 22. ayet-i kerimede, orada Hazreti Ebubekir Efendimiz'den bahseden bir ayet-i kerimede buyuruyor ki, içinizden zenginlik sahipleri, malı serveti olanlar, ben miskinlere, muhacirlere, fakirlere bir daha infak etmeyeceğim, vermeyeceğim diye yemin etmesin. Feliyafu vel yesfahu, affetsinler, görmezlikten gelsinler, ceza vermekten ve kınamaktan vazgeçsinler. Ela tuhibbuna en yagfirallahu lekum, peki siz efendim Allah'ın sizi bağışlamasını istemez misiniz? Vallahu gafurur rahim, Allah çok bağışlayıcı, çok merhamet edicidir. Yani ne demek? Siz benim kullarımı ne ölçüde bağışlarsanız, affederseniz, benim affımı ve mağfiretimi o kadar celbedersiniz, o kadar hak edersiniz demiş oluyor. Burada bu misal karşısında kıymetli dinleyenlerim, Yüce Allah Kureyş müşriklerini eline düşürmüş, kendisine boyun eğdirmiş iken sevgili Peygamberimiz böylece onları affetmiş ve serbest bırakmıştır. Bunun içindir ki Mekkelilere et-tulaqa'u, azat edilmiştir adı verilmiştir ondan sonra. Yani Efendimizin azat ettiği insanlar, eğer etmeseydi belki onları cezalandırabilirdi. Belki bir kısmını da kısas yoluyla itlaf, yani öldürme durumu da olabilirdi. Kıymetli dinleyenlerimiz, Resul-i Ekrem Efendimizin hayatında tatbiki olarak bu nevi af örneklerini temaşa imkanı bulan sahabe-i kiram da Allah Resulü'nün takip ederek affedici davranmışlardır. Yani sevgili Peygamberimiz o affı Cenab-ı Hakk'ın afu ve gafur sıfatlarından telakki etti. Vahiden bunu öğrendi, Cebel'den öğrendi ve çok güzel af örnekleri sergiledi. Sahabe-i kiram da affetmeyi Efendimiz'den öğrendiler. Bütün güzellikleri sahabe-i kiram hep Efendimiz'den talim ettiler, ondan öğrendiler. Ve çok güzel onlar da af örnekleri sergilediler. Bir tane Hazreti Ömer Efendimiz'in hayatında gerçekleşen, onun sergilediği bir af örneği misalini verelim. Peygamber Efendimiz'e karşı kaba saba davranışlarıyla tanınan Bedevi Uyeyne bin Hasan, böyle bir zat var ve meşhur Bedevilerden bir tanesi. Bir gün yeğeni Hür bin Kays'ın yanına gitmişti. Hür, Hazreti Ömer'in değer verdiği ve görüşlerini aldığı bir alimdi. Uyeyne ona, yeğenine, yeğenim, halifenin yanında belli bir itibarım var. İznini alsan da kendisini ziyaret etsem dedi. O da peki amca diyerek Hazreti Ömer'den izin aldı. Uyeyne huzura girdiğinde halife hitaben, ey Ömer, bize ne bol dünyalık verirsin ne de aramızda adaletle hükmedersin. Şimdi yine bedevilini yapıyor. Bu benzeri şeyler Efendimiz'e karşı da sergilemiş bu kişi. Bu yönüyle maruf olan bir kişi, yani kabalığıyla, sabalığıyla, böyle münasebetsiz konuşmalarıyla maruf bir kişi. Yani yeğeninin torpiliyle giriyor Hazreti Ömer Efendimiz'in huzuruna, yine bedevliğini yapıyor yani. Hiç söylenecek bir söz değil Ömer Efendimiz'e karşı. Ey Ömer, bize ne bol dünyalık verirsin ne de aramızda adalette hükmedersin deyince Hazreti Ömer pek öfkelendi ve adamın üzerine yürüdü. Hür bin Kays hemen araya girerek, ey müminlerin emiri, Allah Teala peygamberine bir ayeti kerimede, A'raf suresi 199. ayeti kerimede, sen af yolunu tut, iyiliği emret ve cahilleri aldırma buyuruyor. Estağfirullah. Huzil af ve, sen af yolunu tut, affı tercih et. Ve emur bil urfi, iyiliği emret, iyiliğin yayılmasına çalış. Ve e'rid anil cahilin, cahillere aldırma, onlardan yüz çevir. Ayet-i kerime. Dolayısıyla Cenab-ı Hak bu şekilde emrediyor. Peygamberimiz de bu şekilde emretti. Aynı emir bizim için geçerli. Dolayısıyla size bu ayet-i kerimeyi hatırlatmak istiyorum yani. Ayetle bir hatırlatmada bulunuyor. Uyeyne de o cahillerdendir. Yaptığı da bir cahilliktir. Onu bağışlamanı istiyorum dedi. Neticede o heybetli halife olduğu yere çakılıp kaldı ve bir adım dahi ileri gitmedi. Zaten Hazreti Ömer radıyallahu anh'ın bir özelliği vardı. Allah'ın kitabına son derece bağlıydı. Yani vakifun inde, yani kelami rabbihi. Öyle bir Allah'a buna yakın bir ifade geçiyor kaynaklarda. Yani eğer bir yerde bir ayet varsa, bir ayet okunmuşsa, ayetin bir hükmü varsa, Orada Hazreti Ömer Efendimiz hemen tavakkuf eder durar, onu kabul ederdi. Bir adım ileri gitmezdi. Hazreti Ömer Efendimizin böyle bir özelliği dile getiriliyor. Faziletlerin en üstünü gelmeyene gitmek, esirgeyene vermek, haksızlık edeni bağışlamak olduğuna göre cahillere uymamak ve onların seviyesine inmemek en güzel davranıştır. Zira denilmiştir ki kızma cahilin sözüne, bilse iyisini söyler. Değerli dinleyenlerimiz, yine sevgili peygamberimizin talim, terbiye ve tezkiye metotlarından ve yine hataları düzeltme usullerinden bir tanesi de bazı önemli hataları ihmal etmeden, imhalde etmeden hemen düzeltmesi. Demek ki hatanın durumuna göre Efendimiz Aleyhisselam davranıyor, muamele ediyor. Bazısını affediyor, bazısına öfkelendiği oluyor, bazısını hemen düzeltmek durumunda oluyor. Hatanın durumuna göre davranmak lazım. Yapılan her hataya aynı muamele doğru olmadığını anlıyoruz. Sevgili Peygamberimiz her bir davranış karşısında aynı tepkide bulunmamıştır. Davranışın durumuna ve ait olduğu mevzuya göre muamele etmiştir. Bazı hususlar vardır ki Efendimiz burada affedici ve müsamahakar davranmamış, bilakis hemen müdahalede bulunmuştur. Bunlar daha ziyade itikat, ibadet ve haramla ilgili konular olduğunu görüyoruz. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem en büyük titizliği tevhid inancı konusunda gösterirdi. Müslüman olan kabilelerden ilk olarak bölgelerinde bulunan putların kırılmasını isterdi. Sakif kabilesinin Müslüman olması sırasında yaşanan şu hadise Efendimizin burada sergilediği tavır ve Efendimizin sergilediği tavır ne kadar mühimdir bu tevhid konusunda ve putların kaldırılması, yıkılması konusunda. Sakif temsilcileri Peygamberimiz ile kendi aralarında gerçekleşen en anlaşmayla ilgili barış ve yazı işleri tamamlandığı zaman orada bulunan Rabbe, Lat putunun 3 sene müddetle yıkılmayıp bırakılmasını Efendimiz'den talep ettiler. Böyle her kabilenin tabi putperestlik yaygın olduğu için o dönemde her kabilede, her mahallede orada büyük bir put var. Ona tapılıyor. Sonra efendim yine evlerde küçük putlar var. Her taraf putlarla dolu vaziyette o dönem itibariyle. Bu yaygınlık kazanmış maalesef. Şimdi insanlar Müslüman oluyorlar ama bir taraftan Müslüman oluyorlar, bir taraftan da hala uzun yıllardır o taptıkları putlarını terk etmek de ağır geliyor. Müsaade istiyorlar Efendimiz Aleyhisselam'dan. Diyorlar ki ya Resulallah biz Müslüman olduk. Tamam, her şeyi kabullendik ama lütfen müsaade edin de şu putumuz biraz daha efendim kalsın, 3 sene daha kalsın, yıkılmasın. Burada dursun yani, teberrüken dursun diyorlar. Peygamberimiz onların bu dileklerini kabul etmedi. Sakif temsilcileri o zaman 2 sene tehir et dediler. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem kabul etmedi. 1 sene tehir et dediler. Efendimiz yine kabul etmedi. Taif'e vardıktan bir ay sonraya tehir et dediler. Peygamberimiz Rabbi'yi yıkmak için bir vakit tayine yanaşmadı. Hayır. Yani madem Müslüman oldunuz artık bu Müslümanlıktan sonra artık puta tapmanın bir anlamı söz konusu değil. Zaten inanmak demek putları, şeytanı, putları reddetmek demek. Temsilcilerin böyle yıkım işinin geri bırakılmasını ısrar istemeleri sakif halkının bazı müteassıf kimselerinden korktukları içindi. Onlar kavimlerini Müslüman oluncaya kadar Rabbe Lat putunun yıkımıyla heyecana ve korkuya düşürmeye uygun görmüyorlardı. Çaresiz kalınca putlarını hiç olmazsa kendi elleriyle yıkmaktan affedilmelerini istediler. Zor şey. Yani insanların uzun zaman alıştıkları bazı alışkanlıklarını terk edebilmeleri, velev ki onun yanlış olduğunu bilseler de kolay olmuyor. Bu bir zaman gerektiriyor. Yani ona öyle bir saygı duyuyorlar ki, onu kutsuyorlar ki, diyorlar ki biz bunu kendi elimizle yıkamayız. Hiç olmazsa ya Resulallah bunu birileri gelsin, vazifelendirin, onlar yıksınlar diyorlar. Allah Resulü olur ben onu kırmayı ashabıma emrederim. Putunuzu kendi elinizde yıkmaktan sizi affediyoruz buyurdu Efendimiz Aleyhisselam. Bu olayda Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem henüz yeni Müslüman olmuş bir kabileyle karşı karşıyadır. onların sadece bu sebeple İslam'dan dönmeleri bile söz konusu olabilir aslında. Fakat Müslüman olmanın ilk şartı tevhidi kabullenmek ve şirki reddetmektir. Bu sebeple Allah Resulü Sakif kabilesinin aşırı ısrarına rağmen asla taviz vermemiştir. Yani onlar sırf bu sebepten dolayı, yani o zaman biz Müslüman olmuyoruz falan da diyebilirlerdi. Böyle bir ihtimalle söz konusu. Gerçi Efendimiz Aleyhisselam artık güçlüydü ve o bölgede artık şirk unsurları temizlenmeye başlamıştı. Biraz da Taif kabilesi de, Sakif kabilesi de Taif'teki biraz da şartların zorlamasıyla tabii artık Müslüman olmak durumunda kaldılar. Dolayısıyla onların İslam'ı kabul etmeme gibi bir şeyleri de artık kalmamıştı. Dolayısıyla Efendimizin elini güçlendiren böyle bir siyasi hava da o zaman mevcuttu. Onu da tabii ifade etmek gerekiyor. Fahri Kainat Efendimiz bu hususta o kadar titiz davranmıştır ki hatta tevhid akidesine aykırı düşecek isimlere bile müdahale etmiş ve onları düzeltmiştir. Hani bin Yezid radıyallahu anh'ın anlattığına göre Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme bir topluluk geldi. Aralarından bir adamı Abdül Hacer, yani taşın kulu diye çağırdıklarını duydu. Abdül Hacer, yani orada Araplarda gerçekten böyle o şirki anımsatan çok da isimler var. Abdül Uzza var, Abdül Benat var, Abdül Hacer var, Abdül Şecer var, Abdül Cibel, Cebel var. Yani dağın kulu, taşın kulu böyle. Yani Allah'tan başka her şeyin kulu olma isimleriyle insanları isimlendirmişler. Efendimiz Aleyhisselam onları hep teker teker değiştirmiştir, değiştiriyordu. Bu adamın da ismi Abdül Hacer. Efendimiz Aleyhisselam'ın onu duyunca adama ismini sordu. Adam Abdül Hacer dedi. Efendimiz, hayır sen Abdül Hacer değil Abdullah'sın. Senin bundan sonra ismin Abdullah olsun buyurdu. Buhari Edeb-ül Müfret'te geçen bir rivayet. Tarih Kainat sallallahu aleyhi ve sellem imanın tezahürü olan ibadetler konusundaki ciddi hataları da yine müsamaha ile karşılamaz, onu hemen düzeltirdi. Çünkü o bırakacak olursa o şekilde o yanlış devam edebilir. Rifa'a bin Rafi' radıyallahu anh anlatıyor. Biz mescitteyken bedevi kılıklı bir adam çıkageldi. Kıbleye yönelip hızlı bir şekilde, yani rükün ve tesbihleri kısa tutarak namaz kıldı. Sonra hızlı bir şekilde yani. Sonra namazı tamamlayıp Allah Resulüne selam verdi. Efendimiz aleyküm selam. Ancak git namaz kıl, senin namazın olmadı buyurdu. Adam döndü, tekrar namaz kılıp geldi. Resulullah'a selam verdi. Efendimiz selamına mukabele etti ve dön namaz kıl, zira senin namazın olmadı dedi. Adam bu şekilde 2 veya 3 sefer aynı şeyi yaptı. Her seferinde Resul-i Ekrem Efendimiz dön namaz kıl, zira senin namazın olmadı buyurdu. Halk korktu ve namazı hızlıca kılan kimsenin namaz kılmamış sayılması herkese pek ağır geldi. Adam sonunda ben bir insanım, İsabet de ederim, hata da yaparım. Bana hatamı göster, doğruyu öğret dedi. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bu adama namazın tadili erkan üzere nasıl kılınacağını detaylı bir şekilde şöyle anlattı. Baktı ki bu kişi efendim nasıl namaz kılınacağını bilmiyor. Yani bilgi bakımından noksanı var. Ve başta Efendimiz Aleyhisselam, bize de Efendimizin bir tarifi olsun. Namazlarımızı elhamdülillah kılıyoruz, dikkat etmeye çalışıyoruz. Hem erkanına hem huşusuna, ama tekrar Efendimiz Aleyhisselam'ın o kişiye öğrettiği şekliyle namazı bir de Efendimiz'den tekrar dinlemiş olalım. Ve namazlarımızı o dikkatle yine kılmaya gayret gösterelim inşallah. Şöyle anlattı Efendimiz, namaza kalkınca önce Allah'ın sana emrettiği şekilde abdest al. Sonra kâmet getir ve namaza dur. Ezberinde Kur'an varsa oku. Yoksa Allah'a hamd et, tekbir getir, tehlil getir, sonra rüküye git. Rükü halinde itminana er. Azaların rükuda mu'tedil halde bir müddet dursun. Hemen böyle eğilip kalkma. Yani orada rükü halinde böyle azaların bir itminana ersin, mu'tedil hale gelsin. O rükünün bir hazzını, bir lezzetini tatmaya çalış. Sonra kalk ve kıyam halinde itidale er. hemen rüküden sonraki kalkış ve secde gidişte böyle yani yarım yamalak olmasın. Yani yarım kalkmış yarım kalkmamış gibi olmasın. Böyle tekrar geri doğrularak kıyam haline gelerek ama orada da yine bir itidalli dur yani. Acele etme. Sonra secdeye git ve secde halinde itidale er. Yani secden adam gibi secde olsun. Bir efendim güzelce orada başını ellerini yere koy. Bir tesbihat yaparken onun bir huzurunu, bir itminanını yaşa. Acele etme. Sonra otur ve bir müddet o vaziyette dur. Sonra kalk, işte bu söylenenleri yaparsan namazını mükemmel kılmış olursun. Bundan bir şey eksik bırakırsan o zaman namazını eksiltmiş olursun. Ravi der ki Resulullah'ın bu son sözü ashab için daha önce buyurduğu dön namaz kıl, zira sen namaz kılmadın sözünden daha kolay ve rahatlatıcı oldu. Zira bu durumda söylenenlerden birini eksik yapan kimsenin namazı noksan oluyor fakat tamamen batıl olmuyordu. Bu hadisede anlayacağımız üzere söz konusu olan husus konu namazdır. Namaz dinin direğidir. Kişinin dindarlığının ölçüsü kıldığı namazın kalitesine bağlıdır. Namazdan verilen taviz aynı zamanda diğer dini hususlardan verilen taviz manasını taşımaktadır. Bu sebeple Resulullah Efendimiz namazda kusurunu gördüğü kişiye hemen ikaz etmiş ve onu o halde hatasıyla baş başa bırakmamıştır. Tabi Efendimiz Aleyhisselam'ın namaz konusunda çok ikazları, uyarıları var. İnsan diyor namaz kılar, namazın ancak diyor onda biri diyor ona kalır, ona dokuzunu fevt eder. Yani onun sevabını alamaz. İşte biraz dikkat ederse onda iki, onda üç. Ama burada Efendimizin bize tavsiye ettiği şey mümkünse o namaz ibadetinin hepsinden tam anlamıyla o teyzini, bereketini elde etmeye yönlendiriyor Efendimiz Aleyhisselam bu şekilde. Fahri Kainat Efendimiz abdest mevzunda da aynı hassasiyeti göstermiştir. Hazreti Ömer radıyallahu anh'tan naklediğine göre bir adam Resulullah'a gelmişti. Onun abdest aldığını fakat ayaklarının üzerinde tırnak kadar bir yeri yıkamadan bıraktığını gördü. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem adama git abdestini güzelce al buyurdu. Adam gidip yeniden abdest aldı, sonra namazını kıldı. Bu şekilde hemen onun da hatasını ne yapmış oldu Efendimiz? Yerinde ve anında düzeltmiş oldu. Bir diğer husus infak konusu. İnfak hususunda Resulullah Efendimiz aleyhisselam malın beğenilmeyen ve kalitesiz kısmından verilmesini hoş karşılamamış. Hatta bu duruma tepkisi sert olmuştur. Avf bin Malik radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir gün elinde asası olduğu halde mescide geldi. Adamın biri sadaka olarak içinde çürükleri bulunan bir hurma salkımı asmış idi. Böyle insanlar, oradaki ashab-ı suffaviye gelenler, aç olan insanlar yesinler diye hurmaları getiriyordu. Mescidin duvarına bir tarafa asıyorlardı. Yani infak ediyorlardı, sadaka olarak veriyorlardı. Efendimiz bakıyor ki efendim duvarda bir hurma salkımı, değneğine salkımı dürtüyor ve bu sadakanın sahibi keşke daha iyisini tasadduk etseydi, bu sadakanın sahibi kıyamet günü mutlaka çürük hurma yiyecek buyurdu. Yani oraya biraz çürük hurma getirmiş, ya kurumuş hurma getirmiş, yani yenmesi biraz zor olan ısından. Dolayısıyla bunu diyor böyle olmasın, hiç değilse en kötüsünü değil de biraz daha yenebilecek cinsten olanlarını infak etmek lazım. Tasadduk etmek lazım. Eğer böyle yaparsan diyor Allah sana da diyor kıyamet günü ne yapar? Çürük hurma yedirir. El cezau min cinsil amel, ceza amelin cinsinden verilir buyuruyor Efendimiz Aleyhisselam. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Allah Teala'nın haram kıldığı hususlarda asla müsamaha göstermez. Ümmetini haramlardan, ateşten sakındırır gibi sakındırırdı. İbni Abbas radıyallahu anh anlattığına göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir adamın elinde altından yapılmış bir yüzük gördü. Onu derhal çıkarıp attı ve biriniz tutup ateşten bir parçayı alarak eline takıyor buyurdu. Resulullah Efendimiz gidince adama yüzüğünü al, başka surette ondan faydalan dediler. O hayır vallahi ebediyen almayacağım, onu Resulullah attı dedi ve bir daha da onu eline takmadı o sahabe. Kıymetli dinleyenlerimiz, dolayısıyla demek ki Efendimiz Aleyhisselam yapılan hatalar, gördüğü hatalar karşısında hep aynı tavrı göstermiyor. Aynı muamele göstermiyor. Bazısı efendim eğer affedilme imkanı varsa affediyor. Eğer biraz tepki göstermek gerekiyorsa tepki gösteriyor. Ama düzeltilmesi gerekiyorsa ki özellikle inanç, ameller, ibadetler, haram ve helal konusunda ise onları da hemen ne yapıyor? Düzeltiyor Efendimiz Aleyhisselam. Yanlışlık, yanlış anlaşılmasın, yanlış olarak kalmasın diye. Bu şekilde etrafındaki insanlara güzel bir muallim oluyor, güzel bir mürebbi oluyor. Onları aydınlatıyor Efendimiz Aleyhisselam ve onları güzel bir kulluk yolunda, insanı kamil olma yolunda onları yönlendiriyordu. Onları tezki ediyor, terbiye ediyor ve o şekilde gelişimlerine katkı sağlıyordu. Cenab-ı Hak bizlere de Efendimizin düzelttiği bu hataları işlememeyi Cenab-ı Hak bize nasip eylesin. Başkalarının hataları ile ilgili olarak da Efendimizin halini örnek alarak ona göre davranabilmeyi ve hedefimiz de o hataların silinmesi, işlenmemesi, yapılmaması, o güzel niyetin bulunmasını Cenab-ı Hak bizlere ikram etsin diyor. Hepinizi yüceler yücesi Rabbime emanet ediyorum.